Item 10. Aynadaki görüntü. Op Center 2. Tom Clancy. Sayfa 107. Onbaşı Ivashin birden ayağa kalktı. Generalin karşısına geçip bir selam çaktı. Kulaklıklarını çıkarıp generale uzattı. Generalim efendim, radyo odası sizin için özel bir bağlantı olduğunu bildirdi. Orlov kulaklıkları eliyle iterek teşekkür ederim dedi. Sağdaki odaya doğru yürüdü. Kapının solundaki güvenlik sistemine şifresini yazdıktan sonra içeri girdi. Yardımcısı Nina Terova odanın arka köşesindeki bölmesinden başını uzattı. 35 yaşlarında geniş omuzlu, iri yapılı bir kadındı. Vücudunu sımsıkı saran lacivert bir etek ceket giymişti. Kestane rengi saçlarını ensesinde topuz yapmıştı. İri gözlüydü. Kavisli burnu ve alnında bir mermi izi vardı. St. Petersburg polis örgütünde çalışmıştı. Göğsü ve sağ kolundaki yara izleri, bir banka soygunu sırasında iki soyguncuyu yakalamaya çalışırken yediği kurşunların izleriydi. Nina, tebrikler general dedi. Orlov kapıyı kapatırken teşekkürler diye yanıt verdi. Ancak daha birkaç yüz kontrol noktasını gözden geçirmemiz gerekiyor. Biliyorum ve biz bunları gözden geçirdikten sonra başarılı bir günü, sonra bir haftayı, daha sonra bir yılı geride bırakıncaya kadar siz mutlu olamayacaksınız. General masasına otururken amaç olmayınca hayatın ne anlamı kalır dedi. Masanın üzeri siyah akrilikti. Orlov'u uzaya taşıyan Vostok uzay araçlarının birinin kalıntılarından yapılmış dört ayak üzerinde duruyordu. Odanın geri kalan bölümü fotoğraflar, maketler, ödüller ve uzayda geçen yıllarının anılarıyla bezenmişti. Orlov yüksek arkalıklı döner koltuğuna oturup bilgisayarın önüne geçti. Bilgisayarı çalıştırmak için özel şifresini yazdı. Ekran bakan Dogi'nin başının arkasıyla doluverdi. Orlov monitörün solundaki mikrofona ''Bakan'' dedi. Dogi'nin başını çevirmesi birkaç saniye sürdü. Orlov bakanın insanları bekletmekten mi hoşlandığını yoksa başkalarını beklediğinin anlaşılmasından mı hoşlanmadığını kestiremedi. Her iki şıkta da bu bir oyundu ve Orlov bundan hoşlanmıyordu. Dogin gülümsedi. Onbaşı Ivashin bana her şeyin planlandığı gibi olduğunu söyledi. Onbaşı densizlik etmiş ve henüz elimize geçmedi. Onun da beklendiği gibi olacağından eminim. Ve sakın onbaşıya gösterdiği heyecandan ötürü sert davranmayın. Bu tüm ekip için büyük bir gün. Tüm ekip? Orlov bu sözcükleri içinden tekrarladı. Uzay programında çalıştığı dönemde bir ekip tek bir amaç uğruna çalışan, kendilerini görevlerine adamış kişileri simgeliyordu. O zaman tek amaç insanların uzayda daha büyük işler başarmalarıydı. Orlov'un burada bir takımı yoktu. Hepsi ayrı yönlere yönelen birkaç takım vardı. Bir grup merkezin çalışmalarını düzenliyor, bir başka grup Dogin'e bilgi sızdırıyordu ve güvenlik örgütü başkanı Glinka'nın emrinde çalışan paranoyak gruplar vardı. Bunlar da hangi ekiplere destek vermeleri gerektiğini araştırıp duruyorlardı. Bu iş belki Orlov'u mevkiinden edebilirdi ama burayı tek bir ekip haline getirmeyi kendi kendine söz vermişti. Dogin, doğrusu geriye sayım için bundan daha uygun bir zaman seçemezdik. Güney Pasifik'ten Japonya'ya doğru giden bir Gulfstream jeti var. Uçak Tokyo'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Vladivostok'a gidecek. Yardımcımla size uçuş planını göndereceğim. Merkezin uçağın gelişmelerini monitöre almasını istiyorum. Pilota talimat verildi. Uçak yerel saatte sabah 5'te Vladivostok'a iner inmez sizinle temas kuracak. Pilot temas kurunca bana bildirin. Ona telsizle verilecek talimatı size aktarayım. Orlov sordu, bu bizim sistemimizin sınanması anlamına mı geliyor? Hayır general, Gulfstream'deki kargo bu büro için çok büyük önem taşıyor. O halde neden burada her şey gözden geçirilinceye kadar hava savunmanın bu işle ilgilenmesine karar vermiyorsunuz? Onların telsizleri ve elektronik teknik güçleri de...
Onlar bize yabancı ve sıkıcı.
Dogin bu sözleri söyledikten sonra gülümsedi.
Uçağı takip etmenizi istiyorum general. Merkezin bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Uçaktan yapılacak haberleşmeler şifreli olarak sizin telsiz odanıza iletilecek ve herhangi bir sorun ya da gecikme olursa bunu bana derhal sizin ya da Albay Roskin'in iletmesini istiyorum. Sorunuz var mı?
Birkaç sorun var efendim ama ben sizin emirlerinizi yerine getireceğim.
Orlov bilgisayarında bir dosya açtı. Ekranın alt kısmında bir çerçeve belirdi. Orlov buraya Bakan Dogin Vladivostok'a giden jet uçağının yolculuğunun monitöre kaydedilmesini istiyor sözlerini yazdı. Yazdıklarını tekrar okuduktan sonra kaydet düğmesine bastı. Monitörden gelen bip sesi yazılanların kaydedildiğine işaretti.
Dogin, teşekkür ederim general dedi. Sorularınızın hepsi zamanla yanıtlanacak. Şimdi geriye sayımda size iyi şanslar diliyorum. Haber alma tacımızdaki mücevherin 3 saatten daha kısa bir sürede harekete geçtiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
Evet efendim, ama ben bir şeyi merak ediyorum. O tacı kim başında taşıyor?
Dogin hala gülümsüyordu. Beni düş kırıklığına uğrattınız general. Küstahlık size hiç yakışmıyor.
Orlov, özür dilerim dedi. Bu benim de hoşuma gitmedi. Ama bugüne kadar yetersiz bilgiyle ve denenmemiş bir sistemle bir görevi yerine getirmem hiç istenmedi. Ayrıca ikinci derecede görevlilerin emir komuta zincirini bozmalarına da hiç tanık olmadım.
Hepimiz büyümek ve değişmek zorundayız. Sana Stalin'in 1941 Temmuz'unda Rus halkına hitaben yaptığı bir konuşmada yer alan sözlerini aktarayım. Bizim aramızda korkaklara ve çekingenlere, panik yaratanlara ve kaçaklara yer yok. Halkımız hiçbir şeyden korkmamalı. Sen cesur ve mantıklı bir adamsın general. Bana güven, seni temin ederim ki inancın ödüllendirilecektir.
Dogin bir düğmeye bastı ve görüntüsü ekrandan kayboldu. Orlov kararan ekrana bakarken işittiği azar onu şaşırtmamıştı. Ama Dogin'in yanıtını da pek rahatlatıcı bulmamıştı. Dogin'e gereğinden fazla mı güvendiğini düşünüyordu. Sonra Stalin'in savaş sırasında söylediği sözler aklına geldi. Yoksa Bakan Dogin Rusya'nın savaşa mı gireceğini düşünüyordu? Eğer öyleyse kiminle? 20. Bölüm. Salı sabaha karşı 3.05 Tokyo. Honolulu'da dünyaya gelen ve orada büyüyen Simon Jet Li, 24 Ağustos 1967'de hayatını polis mesleğine adamaya karar vermişti. O gün 7 yaşındaydı ve filmlerde figüranlık yapan babasının Hawaii Five-O isimli dizideki oyununu izlemişti. Dizide Jack Lord ve James MacArthur başrolleri paylaşıyorlardı. Belki de Jack Lord'un başarılı oyunu onda polis olma isteğini uyandırmıştı. Saçlarını da Jack Lord gibi jet siyahına boyatmış olması onun jet lakabını almasına yol açmıştı. Neden her neyse Lee 1983'te FBI'ye girdi. Akademiden üçüncülükle mezun oldu ve tam yetkili bir ajan sıfatıyla Honolulu'ya geri döndü. Aktif görevde kalabilmek için iki kez terfi teklifini geri çevirmişti. Kötü adamları yakalayıp dünyayı daha temiz bir gezegen haline getirmek onun tutkusuydu. Şu sıra Tokyo'da uçak teknisyeni olarak çalışmasının da nedeni buydu. Uyuşturucu ham maddeleri Güney Amerika'dan Hawaii'ye ve Japonya'ya gönderiliyordu. Lee Honolulu'daki ortağının da yardımlarıyla uyuşturucu taşıdıklarından şüphe edilen özel uçakları inceliyordu. Gulfstream 3 özellikle kuşku yaratıyordu. Lee'nin Hawaii'deki ortağı uçağı Kolombiya'dan beri izlemişti. Uçak New York'ta fırın mamulleri dağıtımını yapan bir şirkete kayıtlıydı. Şirket egzotik francalalar imal ediyor ve uçak bu ürünler için gerekli malzemeyi taşıyordu. Lee havaalanından 5 dakika uzaklıktaki otel odasında uyanmış ve ortağı çavuş Ken Savara'yı aramış, sonra da hızla alana gitmişti. Havaalanının hangarında bir köşeye çekilip çalışır gibi yaparken kuleyi dinledi. Gulfstream alana indi ve Vladivostok'a hareket etmeden önce bakımının yapılması için hangara çekildi. Bu durum kuşkuyu daha da arttırıyordu. Lee fırın mamullerinin dağıtımını üstlenen şirketin Rus mafyasıyla ilişkisi olduğunu biliyordu. Beyaz tulumunun altındaki çelik yeleği yüzünden hareket kabiliyeti biraz güçleşmişti. Hangarın duvarında asılı duran telefonun başına gitti. 38 kalibrelik Smith Wesson marka silahı sol omzunda asılıydı. Ken'in araç telefonunun numarasını çevirdi.
Ken, Gulfstream az önce alana indi. 2 numaralı hangara çekildi. Seninle orada buluşalım.
Ken Savara, uçağı ben inceleyeyim dedi.
Hayır.
Ama senin Japoncan berbat.
Sen de Kolombiya dilini berbat konuşuyorsun. Orada görüşürüz.
Güneşin doğmasına daha çok zaman vardı. Gerçi havaalanı 6 saat öncesinde Honolulu havaalanının olduğu kadar kalabalık değildi. Ama yine yeterince hareketliydi. Aram Vonyev ve Dimitri Shovich gibi gangsterlerin uçaklarını, hükümet ajanlarının kolayca denetleyebildikleri küçük alanlara değil, büyük alanlara indirmeyi yerediklerini Lee biliyordu. Özellikle bu iki suçlu uçaklarını güpegündüz büyük havaalanlarına gönderiyorlardı. Meksiko City'de olduğu gibi Honolulu, Kolombiya ve Bogota'da da uçak gündüz alanlara inmişti. Gulfstream hızla pistin yakınındaki hangarın yanında duran akaryakıt tankerinin yanına çekildi. Öbür alanlarda olduğu gibi burada Gulfstream için özel bir tanker bekletiliyordu. Eğer uçak her zamanki programı uygularsa Tokyo'da 50 dakika bile kalmadan havalanacak ve Japon denizinin üzerinden Rusya'ya gidecekti. Lee alnına dökülen saçlarını geriye ittikten sonra elindeki görev kağıdını okuyormuş gibi yaparak yavaş yavaş uçağa yaklaştı. Yer ekibinin büyük bir hızla uçağa yakıt doldurmaya çalıştığını gördü. Adamlar her zamankinden daha büyük bir ciddiyet içinde ve telaşla çalışıyorlardı. Onlara açıktan para verilmiş olsa gerekti. Lee gözünün ucundan arabanın spot ışıklarını gördü. Bu gelen Savara olmalıydı. Önceden planlandığı gibi Savara arabayı kenara çekip Lee'nin desteğe ihtiyacı olursa diye bekleyecekti. FBI ajanı uçağın yanına gidecek, teknisyene arızalı bir yakıt pompası olduğunu söyleyecekti. Adamlar durumu pilota bildirirlerken Lee de içeri dalıp kargoya bir göz atacaktı. Toyota marka araba Lee'nin yanında durdu. Lee şaşırmıştı, şoför mahalline baktı. O sırada cam indirildi ve Savara'nın ifadesiz yüzü göründü. Lee Savara'ya Japonca "size yardım edebilir miyim?" demeye çalışıyordu. Savara yanıt olarak 38 kalibrelik özel 60 model silahını kucağından aldı ve Lee'ye doğrulttu. Ajan bir anda kendini sırtüstü yere attı. Lee silahını çıkarıp arabanın ön lastiğine ateş etti. Savara geri çekilmeye çalışırken Lee sağa doğru yuvarlandı. Japon'un bir eli direksiyondaydı. İkinci el ateş edince Lee'yi sağ kalçasından vurdu. Lee arabanın kapısına 3 mermi saplarken içinden ortağına küfretti. Savara'nın 3. ve 4. atışları boşa gitti ama Lee'nin mermileri ona isabet etmişti. Japon inleyerek başını cama dayadı. Sonra başı direksiyonun üzerine düştü. Yaralı adamın ayağı gaz pedalına basıyordu. Araba hızla zigzaklar yaparak ilerledi. Hiç değilse Lee'den uzaklaşıyordu. Biraz ileride bir yük arabasına çarpıp devrildi. Lee'nin kalçasındaki yara çok acı veriyordu. Bacağını hareket ettirmesi çok güçtü. 100 metre uzakta duran uçağa baktı. Uçağın açık kapısının önünde iki adam daha belirmişti. İkisinin de ellerinde silah yoktu. Adamlar birbirlerine bağırarak uçağa bindiler. Lee onların yakında geri döneceklerini biliyordu. Büyük bir çaba harcayarak ayağa kalktı. Tek bacağının üzerinde sekerek yürümeye başladı. Yer elemanları telaş içinde olduklarını gizlemeye özen göstererek büyük telaşla çalışıyorlardı. Parayı almışlar, işlerini yapıyorlardı ve bunun onların mücadelesi olmadığını belirtmek ister gibiydiler. Ancak bu Lee'nin mücadelesiydi. Eğitimini gördüğü ve asla kaçmayacağı bir mücadeleydi. Lee uçağın burnuna yaklaştığı sırada iki adamdan biri kabin kapısında belirdi. Elinde yarı otomatik makineli bir tüfek tutuluyordu ve Lee'ye ateş etmekte gecikmedi. FBI ajanı böyle bir şey beklediği için sağlam bacağıyla uçağın öbür yanına gitmeye çalıştı. Uçağın burnunun kendisiyle silahlı adam arasında kalmasını istiyordu. Havaalanı güvenlik görevlilerinin nerede olduklarını merak etti. Silah seslerini duymuş olmalıydılar. Lee o adamların da yer ekibi ve o alçak Savara gibi satın alındıklarına inanmak istemiyordu. Yere yatıp dirseklerinin üzerinde süründü. Uçağın burun kısmındaki tekerleği ateş etmek istedi. Lastik patlarsa birinin gelip neler olduğunu araştırması olasılığı vardı. Tabii güvenlik görevlileri dahil alanda çalışan herkes parayla satın alınmamışsa... Lee ateş etmeden bir saniye önce arkasında bir patlama oldu, koltuk altına ve omzuna birer kurşun saplanmıştı. Lee bunu tahmin edememişti. Kolu havaya kalktı ve uçağın lastiğine nişan alamadı.
Kanada ve yakıt deposuna 4 el ateş edebildi. Sonra bir başka mermi sağ kalçasına saplandı. Lee başını çevirince Ken Savara'nın kanlar içinde yanında durduğunu gördü. Savara yere diz çökerken yapamadın diye soluk soluğa fısıldadı. Bırakamadın, gitmeme izin veremedin. Lee tüm gücünü koluna vererek silahını ona doğrulttu. Gitmek mi istiyorsun dedi ve adamın alnına bir kurşun sapladı. Hadi git. Savara yana düşerken Lee yüzünü uçaktan tarafa çevirdi. Adamlar uçağa yakıt ikmali yapmayı sürdürürlerken Lee de soluk almaya çalıştı. Sonunun bu olamayacağını düşünüyordu. Suçlara karşı savaşan kişi ortağının ihanetine uğrar ve yakıt dökülmüş pistte ölür. Hiç gören yok mu? Uzaktan siren sesleri gelmiyor, kimse suçluları yakalamıyor ve ona yardım etmiyor. Vicdanı sızlayan bir tek işçi yok mu? Simon Lee kelimenin tam anlamıyla başarısızlığa uğradığını düşünerek öldü. Yarım saat sonra uçak Rusya'ya gitmek üzere havalandı. Havanın karanlık olması yüzünden uçaktakiler de yerdekiler de uçağın motorundan ince siyah duman yükseldiğini fark etmediler. 21. Bölüm Pazartesi öğlen 12.30 Washington D.C. İkmal bölümünden gönderilen öğle yemeğini yerlerken Lowell, Coffey, Martha McCall ve yardımcıları avukatın lambri duvarlı odasında çalışmayı sürdürdüler. Finlandiya Devlet Başkanı çok uluslu bir vurucu ekibin Körfez'deki istasyon miktarını ölçmesi için ülkeye gelmesine izin vermişti. Coffey'nin yardımcısı Andrea Stempel de telefonda Helsinki'deki Interpol yetkilisiyle ekip üyelerinden üçünün Rusya'ya girmeleri için araba ve sahte vize temini konusunu görüşüyordu. Stempel'in yardımcısı mahkeme katibi Jeffrey Dreyfus yakındaki Marokko'nun koltuğa oturmuş vurucu ekip komandolarının vasiyetlerini inceliyordu. Eğer belgeler tamam değilse medeni durum, çocuklar ve mal varlıkları konularında bazı değişikliklerin yapılması gerekiyorsa belgeler imzalanması için uçağa fakslanacaktı. Coffey ile McCall masa üzerindeki bir bilgisayar monitörüne bakıyorlardı. Vurucu ekip uçaktan inmeden Coffey'nin Senato ve Kongre'nin istihbarat komitesinden 8 kişiye sunacağı ayrıntılı belgeyi ekrandan okumaya çalışıyorlardı. Kullanılacak silahlar konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Ne tür bir operasyonun yapılacağı, sürenin ne kadar olacağı da belirtilmişti. Coffey bu arada hangi telsiz frekanslarının kullanılacağı, ekibin tam olarak ne zaman ülkeye gireceği ve oradan çıkacağı konularıyla da ilgilenmişti. Bunca hazırlık ve temastan sonra komite ekibin Rusya'ya girmesine izin verdi diye uluslararası yasalar onlara bunu yapma hakkını vermiyordu. Ancak bu izin olmadan vurucu ekip Rusya'ya girerse adamlar yakalandıkları takdirde kaderlerine terk edileceklerdi. İzin alınması durumunda ise ABD sessiz sedasız diplomatik kanallar aracılığıyla adamların serbest bırakılmalarını sağlayabilirdi. Hol'ün aşağısında Mike Rogers ile Ann Ferris'in bürolarının arasında Bob Herbert'ın düzenli kumanda merkezi yer almıştı. Dikdörtgen şeklindeki daracık odada küçük masalar üzerinde birkaç bilgisayar göze çarpıyordu. Ayrıca ayrıntılı dünya haritaları ve bir düzine televizyon alıcısı da bir duvarı boydan boya kaplıyordu. Çoğu zaman ekranlar karartılmış oluyordu. Ama şu anda beşi Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Polonya'nın uydu fotoğraflarıyla canlanmıştı. Her 89 saniyede bir eski fotoğrafların yerini yenileri alıyordu. NRO'nun uydularından 3 Rusya ve Ukrayna sınırlarındaki birliklerin hareketlerini, ikisi de Polonya'daki birlikleri gözlüyordu. Bob Herbert, Birleşmiş Milletler'deki bir kaynaktan Rusların birlik yığmalarından Polonyalıların rahatsız olduklarını duymuştu. Gerçi Varşova henüz resmi bir açıklama yapmamıştı ama orduda izinler kaldırılmıştı. Polonya'da sınır yakınlarında yaşayan ve çalışan Ukraynalılar yakın takibe alınmışlardı. NRO'dan Stephen Wiens, Polonya'nın dikkatli izlenmesi konusunda Bob Herbert'a hak veriyordu. Bu nedenle de gelen fotoğrafların hemen bürosuna gönderilmesini istemişti. Burada OP merkezinin araştırma ve analiz ekibi fotoğrafları inceliyordu. Belgorod'daki askerlerin faaliyetlerinde Bob Herbert olağan dışı bir özellik bulmadı. 2 gün süreyle program hiç değişmemişti.
Herbert'lı adamları askeri gelişmeleri izlerken Charlie Squires ve vurucu ekip komandoları içinde Hermitage'deki durum hakkında bilgi toplamaya çalışıyorlardı. Uydu fotoğrafları burada olağan dışı bir trafik olduğunu belirliyordu. Matt Stowe ve teknik ekibi müzedeki gürültüyü saptama konusundaki çalışmalarında başarıya ulaşamamışlardı. Eleman yetersizliği de onların ellerini kollarını bağlıyordu. Mısır, Japonya ve Kolombiya'nın Moskova'da ajanları vardı ama St. Petersburg'da hiç adamları yoktu. Ayrıca Herbert bu ülkelere belki Rusya'nın yanında yer alırlar diye Hermitage'da bir şeylerin döndüğünü açıklamak istememişti. Soğuk savaş sonrasının dünyasında eski dostlukların pek de değişmediği ortadaydı. Sürekli olarak da yeni dostluklar kuruluyordu. Vurucu ekibin araştırma yapmak için fazla zaman harcamasını da göze alan Herbert, birinci elden bilgi edinmeyi yeğliyordu. Derken öğleden 10 dakika sonra Moskova saatiyle akşam 20'de durum değişti. Bob Herbert zemin katının kuzeybatı köşesindeki telsiz odasına çağrıldı. Tekerlekli sandalyesiyle telsiz müdürü John Kirk'in yanına gitti. Müdür iri yarı, güzel yüzlü, yumuşak sesli ve bir rahip kadar sabırlı biriydi. Kirk radyo bilgisayar birimi Uther'in Universal tercüme raportörü başına oturmuştu. Bu birim 200'den fazla dilde ve lehçede 500 değişik ses tarafından söylenen her sözü anında tercüme edip ekrana yazabiliyordu. Herbert içeri girince Quirk kulaklığını çıkardı. Odadaki diğer 3 kişi monitörlerinin başında çalışmaya devam ettiler. Bu monitörler Moskova ve St. Petersburg'a bağlıydı. Quirk, "Bob," dedi. Riyazan'dan Vladivostok'a kadar çeşitli hava üslerinde Belgorod'a nakledilmek üzere malzeme toplandığını sapladık.
Belgorod mu? Rusların tatbikat yaptıkları yer bu. Oraya ne tür malzeme gönderiliyor?
Quirk mavi gözlerini ekrana çevirdi. Aklına ne gelirse, otomatik haberleşme kamyonları, gezici haberleşme istasyonları, helikopterli haberleşme aygıtları, petrol, benzin, kamyonlar, gezer mutfaklar.
Bu adamlar bir haberleşme ve ikmal yolu kurmaya çalışıyorlar. Bu bir çeşit egzersiz falan olabilir mi?
Birdenbire böyle bir uygulama yapıldığına hiç tanık olmamıştım.
Herbert sordu, ne demek istiyorsun?
Ruslar her zaman böyle şeyler yaparlar ama önceden işe ne zaman girişileceği konusunda haberleşilir, taktikler konusunda cepheyle karargah arasında görüşmeler gerçekleştirilir.
Bu kez dediklerinin hiçbiri olmadı, öyle mi?
Sıfır. Bugüne kadar hiç bu derece habersiz iş yaptıklarına tanık olmamıştım.
Herbert, her şey yerli yerine oturunca büyük bir harekata hazır olacaklar. Örneğin Ukrayna'yı istila etmek gibi.
Çok doğru.
Herbert, ama Ukraynalılar hiçbir şey yapmıyorlar dedi.
Bir şeylerin döndüğünü fark etmemiş olabilirler.
Ya da olayı ciddiye almıyorlar. NRO fotoğraflarına göre onların da sınır yakınlarında adamları var. Ancak fazla kalabalık değiller. Besbelli düşman hatlarının gerisinde bir operasyona girişmek istemiyorlar. Ruslar harekete ne zaman hazır olurlar?
Bu gece her şey hazır olabilir. Uçakla Belgorod'a ulaşmak çok kolay.
Bunların kimliği saptanamayan uçaklar olma ihtimali de yok, öyle mi?
Quirk başını salladı. Hepsi gerçek. Ruslar bizi şaşırtmak istedikleri zaman Latin ve Kiril harflerinin bir karışımını kullanırlar. Harflerin hangi alfabeye ait olduğunu saptayamayız. Ama Uther onları da saptamayı başarıyor.
Herbert Quirk'in omuzunu sıktı. Aferin. Başka bir şey öğrenirsen bana hemen haber ver.
10. ayının sonu. Sayfa 118.